Ayrım 29.
19. Ernest haftalardır Carol'la yaptığı seanslardan her seferinde biraz daha terleyerek çıkıyordu. Seanslar erotizmle gittikçe geriliyordu. Ve Ernest sınırlarını korumak için aslanlar gibi dövüşse de Carol'ın yarma harekatı sonuç vermeye başlamıştı. Haftada iki kez buluşuyorlardı ama Carol kendisi pek farkında olmamakla birlikte hakkı olan 50 dakikadan çok daha fazla zamanını almaktaydı Ernest'in. Randevu günlerinde Ernest sabahları müthiş bir beklenti içinde kalkıyordu yatağında. Yanaklarını her zamankinden daha hızlı, daha sert hareketlerle tıraş köpüğünü sürer ve her zamankinden daha itinalı tıraş olurken üstüne de Royal Lim losyonunu sürerken aynada hep Carol'ın yüzünü gördüğünü hayal ediyor, onun kendisini izlediğini düşünüyordu. Carol'ün günleri, iki dirhem bir çekirdek giyiniliyordu. Ernest en iyi ütülü pantolonunu, en temiz ve renkli gömleklerini, en şık kravatlarını Carol'üne saklıyordu. Birkaç hafta önce Carol'in Vine'ın kravatlarından birini vermeye kalkmıştı ona. Kocasının artık dışarı çıkamayacak kadar hasta olduğunu söyleyerek açıklamıştı durumu. San Francisco'daki dairelerinde fazla yer olmadığı için adamın dışarıya giydiği giysilerin çoğunu elden çıkarıyordu. Carol'üne ne kadar bozulsa da Ernest elbette geri çevirdi bu hediyeyi. Carol'ün bütün bir seansı onu ikna etme çabalarıyla geçirmesi de fayda etmedi. Ama ertesi sabah giyinirken Ernest büyük bir istek duydu o kravatı almak için. Çok şık ve sıra dışı bir kravattı. Bir Japon motifi vardı üstünde. Tam ortada yemyeşil, yanar döner bir çiçek ve etrafında koyu renkli minik parlak çiçekler. Ernest mağaza mağaza dolaşıp boş yere aradı aynısını. Bir eşi daha yoktu besbelli ki. Bazen bu kravatın nereden alındığını nasıl öğrenebilirim diye düşünüyordu. Bir daha teklif edecek olursa terapinin sonunda bundan 2 yıl sonra hastasından bir kravat kabul etmenin o kadar uygunsuz olmayabileceğini söylerdi belki. Carol'in günleri aynı zamanda yeni giysilerin günleriydi. Bugün Ernest, Wilkes Bedford'daki indirimli satışlardan aldığı yeni bir yelekle pantolonunu giyiyordu. Çuval bezini andıran bir kumaştan yapılma bejli, bordolu yelek, pembe gömleğiyle balık sırtı kahverengi pantolonun üstünde harikulade durmuştu. Belki diye geçirdiği içinden. Ceket giymese yeleğini daha iyi göstermiş olacaktı. Ceketi sandalyenin arkalığında bırakır, üstünde sadece gömlek, yelek ve kravat olduğu halde çıkardı onun karşısına. Ernest aynada kendini inceledi. Evet, böyle daha iyiydi. Biraz cüretkarca ama taşıyabilirdi bu kadarını. Ernest, Carol'ini incelemekten hoşlanıyordu. Zarif bir yürüyüşle muayenehaneden içeri girişini, oturmadan önce sandalyesini Ernest'e yaklaştırmasını, çorabının sürtünmesinden çıkan seksi bir hışırtıyla bacak bacak üstüne atışını. Seansa başlamadan önce birbirlerinin gözlerinin içine baktıkları o ilk an hoşuna gidiyordu. Ve hepsinden önemlisi Carol'in ona duyduğu hayranlıktan hoşlanıyordu. Tabii bir de onunla ilgili mastürbasyon fantazilerini anlatışından. Günden güne canlılık kazanan bu fantaziler her seferinde daha tahrik edici, daha heyecan verici olmaktaydı. Bir saat asla yetmiyordu ve seans bittikten sonra Ernest pencereye koşup binanın ön merdiveninden inen Carol'in arkasından bakıyordu. Yalnız ikidir seans sonlarında gözüne çarpan bir şey vardı Ernest'in. Carol'in çıkarken bekleme odasında ayakkabı değiştiriyordu herhalde. Çünkü iki seansın sonunda da merdiveni jogging yaparak inmiş ve Sacramento sokağında aynı tempoda gözden kaybolmuştu. Ne kadın. Ya Rabbi ne tarihsizlik. Ne diyor o kitap evinde sosyal bir ortam içinde tanışmamışlardı da terapist ve hasta olmuşlardı sanki. Onun her şeyini beğeniyordu Ernest. Kıvrak zekasını ve keskinliğini, gözlerindeki ateşi, yaylanarak yürümesini ve vücudunun esnekliğini, parlak ve desenli naylon çoraplarını, seks hakkında konuşurken mutlak bir rahatlık ve açık yüreklilik sergilemesini, özlemlerini, mastürbasyonlarını, tek gecelik vurkaçlarını ve savunmasızlığını. Dıştan bakınca sert ve seri tavırları vardı. Muhtemelen mahkeme ortamının gerekli kılıp pekiştirdiği bir personaydı bu. Ama aynı zamanda da ustaca davet edildiğinde kendi içindeki acı dolu alanlara ayak basmaya istek gösteriyordu. Erkeklere duyduğu kini, kızına da aşılama korkusu gibi mesela veya küçük yaşta babası tarafından terk edilmesi, nefret ettiği bir adamla evliliğe mahkum olması karşısında kapıldığı ümitsizlik. Ona duyduğu cinsel çekime rağmen Ernest, terapötik perspektifine tüm gücüyle yapışmıştı ve aralıksız kişisel gözetim altında tutuyordu kendini. Terapiyi mükemmelen götürdüğüne dair inancı hala tamdı. Ona yardım etme motivasyonu çok güçlüydü. Odağını şaşırmamıştı ve tekrar tekrar önemli içgörüler kazandırmıştı kadına. En son ömür boyu taşıdığı hıncın ve küskünlüğün her türlü sonucuyla yüz yüze gelmesini sağlamıştı. ve tabii başkalarının hayatı daha farklı yaşamakta olduğunu bir türlü göremiyor oluşuyladı. Caroline terapi çalışmasının kesilmesine ya da hedefinden sapmasına yol açan konulara girdiği zaman ustalıkla ve azimle karşı koyuyordu Ernest. Ki bu her seansta oluyordu. Ya Ernest'in kişisel hayatı konusunda alakasız sorular soruyordu ya da daha fazla fiziksel temas için yalvarıyordu. Belki geçen sefer biraz fazla azimli davranmış. Caroline'in birkaç dakikalık divan sefası isteğine bir doz varoluşsal şok tedavisi uygulayarak karşılık vermişti. Kağıda bir çizgi çizmiş, çizginin bir ucuna onun doğum günü, diğer ucuna da ölüm günü olduğunu söylemişti. Kağıdı ona vererek şu anda hayatının hangi noktasında bulunduğunu düşünüyorsa oraya X koymasını söylemişti. Sonra da cevabı üzerinde birkaç dakika düşünmesini istemişti onda. Ernest başka hastalara da uygulamıştı aynı şeyi ama hiç bu kadar kuvvetli bir cevapla karşılaşmamıştı. Caroline çizginin başından başlayıp 1/4'ünü kat ettikten sonra tam o noktaya bir çarpı koymuştu. 2-3 dakika sessizce kağıda bakmış ve ne kadar zavallı bir hayat deyip gözyaşlarına boğulmuştu. Ernest daha fazla bir şeyler söylemesini istemiş ama Caroline'in bütün yapabildiği kafasını iki yana sallayarak bilmiyorum. Niye böyle ağladığımı ben de bilmiyorum demek olmuştu. Galiba ben biliyorum. Galiba içindeki bütün o yaşanmamış hayatı ağlıyorsun. Çalışmamız sonucunda o hayatın bir kısmını kurtaracağımızı umuyorum. Bunun üzerine daha şiddetli iç çekmeye başlamıştı ve bir kez daha alelacele terk etmişti muayenehaneyi. Hem de ona sarılmadan. Seansın standart bir parçası haline gelen sarılarak vedalaşma her zaman hoşuna gidiyordu Ernest. Ama ondan gelen diğer bütün dokunma isteklerini kararlılıkla reddediyordu. Arada bir divanda kısa süre yan yana oturma isteği dışında tabii. Ernest onun yanına oturunca mutlaka birkaç dakika sonra kalkıyordu. Eğer Caroline fazla yanaşırsa ya da fazla tahrik olursa birkaç dakikadan da önce. Ancak Ernest kendi içinden gelen rahatsız edici ikaz sinyallerine kör de değildi. Caroline günlerinde kapıldığı heyecanın hayra alamet olmadığını biliyordu. Caroline'in gizli gizli fırsat kollayarak yolunu buldukça Ernest'in fantezi hayatına, özellikle de mastürbasyon fantezilerine dalmaya çalışmasını da hayra yormuyordu. Ve Ernest'in kendi kendini gözlemleyen yanı bu fantezilerin hep muayenehane ortamında geçmesini daha da uğursuz bir işaret addetmekteydi. Caroline'in muayenehanede tam karşısında oturmuş sorunlarını tartışırken hayal etmek dayanılmaz derecede heyecan vericiydi. Arkasından Ernest tek parmağını oynatarak ona daha da yakınına gelmesini işaret ediyor, kucağına oturması talimatını verip o konuşurken bir yandan bluzunun düğmelerini açıyor, sütyenini çıkarıyor, memelerini okşayıp öpüyor, usulca kilodunu sıyırıp onunla birlikte yere doğru kayıyor. Caroline hala bir hasta olarak onunla konuşmaya devam ederken yumuşak hareketlerle içine giriyor, yavaş ve derin girişlerle sessiz bir orgazma doğru ilerliyordu. Fantezileri hem tahrik ediyordu onu hem de midesini bulandırıyordu. Kendini adamış olduğu vazifeyi temelinden sarsmaktaydı bunlar. Caroline üzerinde mutlak bir güce sahip olmasının, hadisenin klinik ortamda yani yasak bir ortamda geçmesini, fantezideki cinsel heyecan dozunu önemli ölçüde arttırdığının pek hala bilincindeydi. Cinsel tabuların çiğnenmesi de heyecan vericiydi tabii. Daha 100 yıl önce Freud, yasak davranış bu kadar akıl çelici olmasa tabuya mabuya gerek kalmayacağını belirtmemiş miydi? Ama fantezilerindeki heyecanın kaynağını ne kadar net bir şekilde görebilse de bu fantezilerin büyüleyici gücü eksilmiyordu işte. Ernest yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. İlk olarak yine erotik aktarım üzerine profesyonel literatüre başvurdu ve umduğundan da fazlasını buldu orada. Başka hiçbir şey bulamasa bile kuşaklar boyu başka terapistlerin de aynı ikilemde boğulup durmuş olduğunu öğrenmek rahatlatmıştı onu. Birçokları terapide erotik malzemeden sakınmamak ve bunu onaylamaz veya mahkum eder bir tavırla karşılık vermemek gerektiğini belirtiyordu. Yoksa bu malzeme yer altına geçer, hasta kendi arzularının tehlikeli ve zararlı olduğu hissine kapılırdı. Ernest de kendi kendine aynı sonuca varmıştı zaten. Freud ise hastanın erotik aktarımından öğrenilecek çok şey olduğunu belirtiyordu ısrarla. O güzelim mecazlarından birine başvurarak demişti ki, erotik aktarımı yeterince araştırmayı becerememek, ruhlar aleminden bir ruhu çağırıp sonra tek soru sormadan geri göndermeye benzer. Hastalarıyla cinsel ilişki kurmuş terapistlerin büyük çoğunluğunun aslında hastaya sunduklarının aşk olduğunu iddia ettiğini okuyunca aklı başına geldi Ernest'in. Ama bunu aşkla karıştırmayın diye yazıyordu birçok terapist. Bu aşk değildir. Cinsel suistimalin başka bir şeklidir. Bu kabahati işleyen birçok terapistin de yine kendisi gibi cinsel aşka o kadar arzu ve ihtiyaç duyan bir hastadan bunu esirgemin zalimce olacağı hissine kapılmış olduğunu okumaksa düşüncelerini daha da netleştirdi. Bazıları da terapist bilinçsizce suç ortaklığı etmedikçe yoğun erotik aktarımı fazla süremeyeceğini iddia ediyordu. Tanınmış bir analiz, terapistin kendi aşk hayatını incelemesini ve libido ile narsizm bilançosunun yeterince pozitif olup olmadığını kontrol etmesini salık veriyordu. Ernest'e çok mantıklı geldi bu ve Marsha ile olan ilişkisini yeniden başlatarak kendi libido bilançosunu denkleştirmeye karar verdi. Eski bir ahbabı olan Marsha ile ihtirassız ama cinsel açıdan doyurucu bir ilişki yaşamışlardı. Bilinçsiz suç ortaklığı görüşü canını sıkmıştı Ernest'in. Kendi şehvet duygularını örtük bir şekilde Caroline'e iletiyor olması mümkündü pekala. Sözlü iletişimde belli bir mesaj, sözsüz iletişim düzeyinde ise başka bir mesaj vererek onun kafasını karıştırıyor olabilirdi. Ernest'in özellikle saygı duyduğu bir başka psikiyatrist de büyüklük kompleksi olan bazı terapistlerin hastaya tedavi yetenekleri konusunda umutsuzluğa kapılıp da kadiri mutlak bir şifacı olarak kendi kendilerine duydukları inanç sarsıldığı zaman hastayla cinsel ilişki kurma yoluna başvurduklarını yazıyordu. Ben bu gruba girmiyorum diye düşündü Ernest. Ama giren birini biliyordu. Seymour Trotter. Seymour'u düşündükçe onun o kibrini, son çare olarak başvurulacak terapist olarak görülüyorum diye kasım kasım kasılmasını, önüne bir hedef koydu muydu, her hastayı tedavi edebileceğine olan inancını düşündükçe Seymour'la Bell arasında olup bitenlerden daha çok netlik kazanıyordu kafasında. Ernest yardım için dostlarına başvurdu. En başta Pole. Marshall'la konuşmak söz konusu bile edilemezdi. Marshall'ın tepkisini önceden kestirmek kesinlikle mümkündü. Geleneksel tekniklerden ayrıldı diye Ernest'i önce kınayıp sonra şiddetle paylayacak ve nihayet hastayı bırakarak yeniden kişisel analize gitmesi için ısrar edecekti. Hem Marshall bu işin içinde değildi artık. Arka arkaya gelen bazı tuhaf olaylardan sonra Ernest geçen hafta gözetim seanslarına son vermek durumunda kalmıştı. 6 ay önce Ernest'e gelmeye başlayan Jess adlı bir hasta 2 yıldır gittiği San Francisco'lu bir analisti ansızın bıraktığını söylüyordu. Ernest bunun nedenlerini araştırdıkça Jess çok garip bir olay anlattı. Yorulmak bilmez bir koşucu olan Jess bir gün Golden Gate Parkı'nda jogging yaparken kızıl yapraklı bir Japon akça ağacının yere kadar sarkan dalları arasında acayip bir hareketlenme çarpmıştı gözüne. Yakınına gidince analistinin karısı ile safran sarısı urba giymiş bir Budist keşişinin ihtirasla birbirlerine kenetlenmiş olduğunu görmüştü. Ne yaman çelişki. Kadının analistinin karısı olduğundan hiç şüphesi yoktu. Ikebana kurslarına gidiyordu Jess ve kadın da en yenilikçi Ikebana geleneklerinin birini temsil eden Sogetsu okulunun tanınmış hocalarındandı. Daha önce çiçek düzenleme yarışmalarında iki kez karşılaşmışlardı. Jess ne yapmalıydı? Gerçi analisti Jess'in şahsen hiçbir şekilde büyük bir sevecenlik duymadığı resmi, mesafeli bir adamdı ama yine de işinin ehliydi, namusluydu ve ona çok yardımcı olmuştu. Öyle ki Jess karısıyla ilgili bu acı gerçeği söyleyerek üzmek istemiyordu adamı. Öte yandan böyle müthiş bir sırrı taşıyarak nasıl devam edebilirdi onunla analize? Jess'in önünde tek bir seçenek vardı. Seansların asla bozamayacağı başka bir programıyla çakıştığı bahanesiyle analize son vermek. Jess hala terapiye ihtiyacı olduğunu farkındaydı ve klinik psikolog olan kız kardeşinin tavsiyesi üzerine Ernest'e gitmeye başlamıştı. San Francisco'nun varlıklı ve köklü ailelerinden birinin evladıydı Jess. Babasının onu yönlendirme hırsından ve eninde sonunda aileye ait bankanın başına geçeceği yolundaki beklentisinden muzdaripti. Bu nedenle her cephede isyan bayrağını açmıştı. Üniversitede arka arkaya çakmış, 2 yıl orada burada sürtmüş, alkole ve kokaine batmıştı. 5 yıl süren evliliğinin sancılı bir şekilde sona ermesi üzerine hayatına bir çeki düzen verme kararı almıştı. Önce madde bağımlılığı nedeniyle uzun süre hastanede yatmıştı. Ve bir sürede hastanedeki bağımlılık tedavi programına dışarıdan katılmıştı. Arkasından kendi seçtiği bir alanda peyzaj mimarisi dalında 2 yıl süreyle öğrenim görmüştü. Arkasından analiz için 2 yıl süreyle Marshall'a gitmiş ve aman tanımaz bir fiziksel kondisyon ve koşu rejimine girmişti. Ernest'ten terapi gördüğü ilk 6 ayda önceki terapistinin niçin bıraktığını anlatmış ama terapistinin adını vermeyi reddetmişti. Kız kardeşi terapistlerin birbirini çekiştirmeye nasıl da meraklı olduğu konusunda yığınla hikaye anlatıyordu. Ama haftalar geçtikçe Jess de Ernest'e karşı bir güven oluşmuş ve bir gün ansızın eski terapistinin adını söyleyivermişti. Marshall Strider. Ernest afallamıştı. Marshall Strider olamaz. Geçit vermez duvar gibi duran, Cebeli Tarık kayasını andıran gözetmeni olamaz. Ernest de aynı Jess'in yaşadığı çelişkiye gömülüverdi. Ne Marshall'a gerçeği söyleyebilirdi? Profesyonel mahremiyet ilkesi elini kolunu bağlıyordu. ne böyle yakıcı bir sırrı taşıyarak onunla gözetim seanslarını sürdürebilirdi. Ama o kadar da uygunsuz bir durum değildi bu. Çünkü zaten Ernest gözetim seanslarına son verecek kararlılığı toplamaktaydı. Ve Jess'in açıklaması da ihtiyaç duyduğu itici gücü sağlamıştı işte. Ve böylece Ernest korka korka kararını bildirdi Marshall'a. Marshall, bir süredir artık göbeği kesmenin zamanı geldi diyordum. Bunca zaman beni yetiştirdin ve şimdi 38 yaşında evden ayrılıp kendi ayaklarım üstünde durma kararını veriyorum. Ernest, Marshall'dan gelecek şiddetli bir itirazı hazırlamıştı kendini. Marshall'ın söyleyeceklerini kelimesi kelimesine biliyordu. Böyle apar topar işi bırakmasının ardındaki güdüleri analiz etmesi gerektiğinde diriltecekti kuşkusuz. Ernest'in kararını zamanlaması hakkında sorular soracağına da kuşku yoktu. Ernest'in kendi ayakları üstünde durma yönündeki dokunaklı kararına gelince, Marshall o ayakların altındaki zemini dakikasında oyup çökertecekti tabii. İşte bunun tam da Ernest'teki ergenlik başkaldırısının kanıtı olduğunu öne sürecekti. Hatta psikanaliz enstitüsü üyeliği için elzem olan olgunluk ve kendini tanıma kararlılığının Ernest'te eksik olduğunun başlı başına bu acelecilikten anlaşıldığını bile söyleyebilirdi. Ne garip, bunların hiçbirini yapmadı Marshall. Yorgun görünüyordu. Sanki aklı başka yerdeydi ve yasak savar gibi cevapladı Ernest. Evet, galiba vakti geldi artık. İleride her zaman bir araya gelebiliriz yine. Sana iyi şanslar Ernest. En iyi dileklerimle. Ama ne bu sözleri işitir ne de Marshall'da gözetim seanslarına son verirken içi rahattı Ernest'in. Tersine kafası karışmıştı. Ve evet, hayal kırıklığına uğramıştı. Bu kadar kayıtsız davranmasındansa onu kınamasını kat kat tercih ederdi doğrusu. Yarım saat boyunca terapistle hastasının cinsel davranışları konusunda Paul'ün kendisine faksladığı uzun bir makaleyi okuduktan sonra Ernest telefona uzandı. Muayenehanedeki Romeo'lar ve aşk hastası doktorlar için. Teşekkürler. Eksik olma Paul. Bakıyorum faksımı almışsın. Ne yazık ki evet. Niye ne yazık ki? Ernest. Dur bir dakika. Telsiz telefonumu alayım da şu rahat koltuğuma geçeyim. İçimde bir his var. Dramatik bir konuşma olacak gibi bu. Tamam. Bir daha soruyorum. Niye ne yazık ki? Çünkü benim derdim muayenehanedeki Romeo olmak değil. Bu makale son derece değerli bir şeyi, hakkında hiçbir kavrayışa erişmemiş olduğu görülen bir şeyi değersizleştiriyor. Küçültücü bir dil kullanarak her türlü ince duyguyu bayağılaştırmak mümkündür. O sana öyle geliyor. Çünkü olan biteni görmeyecek kadar yakından bakıyorsun. Oysa önemli olan dışarıdan göründüğü gibi görebilmen. Ernest, son konuşmamızdan bu yana senin için endişeleniyorum. Şu söylediklerine bak, derinlemesine hakikate dalmış olman. Hastanı sevmen, kadının dokunmadan mahrum kalmış olması, terapiyi sürdürmek için ihtiyaç duyduğu fiziksel yakınlığı ona verebilecek kadar esnek olman, bence kafayı sıyırmak üzeresin oğlum sen. Bana öyle geliyor ki başına çok ciddi dertler açacaksın. Bak sen beni bilirsin. Bu alana girdik gireli ortodoks Freudçularla dalga mı geçerim, öyle değil mi? Ernest homurdanarak doğruladı. Ama üstad, bir sevgi nesnesi bulmak daima birini yeniden bulmaktır dediğinde doğru yere parmak basmış. Hastan senin içinde başka bir yerden, çok uzaklarda ve eskilerde kalmış bir yerden gelen duyguları harekete geçiriyor. Ernest'ten cevap gelmedi. Peki Ernest, sana bir bilmece sorayım. Vücudun her molekülünü kayıtsız şartsız sevmiş olan kadın kimdir? 3 tahmin hakkım var. Aman Paul, anne geyiğine başlamayacaksın yine değil mi? Annemin bana iyi baktığını asla inkar etmedim. Hayatımın ilk birkaç yılında güzel bir başlangıç yaşattı bana. Bol bol temel güven geliştirdim. Belki de kural tanımaz bir şekilde kendimi dışa vurmam buna dayanıyordur. Ama kendi ayaklarım üstünde durmaya başladığım andan itibaren iyi bir anne olmadı. Onu terk ettiğim için ta öldüğü güne kadar asla bağışlamadı beni. Ne demeye getiriyorsun sen şimdi lafı? Yani hayatımın şafağında minik bir ördek yavrusu gibi bir ilk izlenim kaydı oluşturmuşum da o gün bugün o kayda benzer bir ana ördek arıyorum, öyle mi? Diyelim ki öyle oluyor diye devam etti Ernest. İzleyeceği yolu iyi bilirdi o. Paul ile geçmişte böyle birçok konuşmaları olmuştu. İyi tamam kabul ediyorum kısmen. Ama çok indirgemeci davranıyorsun. Yani hala kayıtsız şartsız benimseyen anneyi bulma peşinde bir yetişkinden başka hiçbir şey değilim ben. Öyle mi? Palavra bu. Bundan çok daha fazlasıyım ben. Hepimiz öyleyiz. Senin yanılgın ve bütün bir analiz projesinin de yanılgısı. Şimdiki zamanda ille de geçmiş zamanda belirlenmiş olmayan gerçek bir ilişkinin yaşanmakta olduğunu unutmaktır. Bu anda var olan bir ilişkidir bu. İki gönlün birbirine değmesiyle oluşan, uzak geçmişten ziyade geleceğin etkisini taşıyan, henüz gerçekleşmemiş olanın, bizi bekleyen kısmetimizin etkisini taşıyan bir ilişki. Dostluk ve yoldaşlıklarımızın, hayatın katı varoluşsal gerçeklerini birlikte göğüslemek ve o gerçeklerin içinde birlikte var olmak için birbirimize kenetlenmemizin etkisini Ve bu tür bir ilişki, saf benimsemeye dayalı, karşılıklı eşit bir ilişki, ruhu kurtaran bir şeydir. Ve de şifa bulmak için elimizde tuttuğumuz en büyük kudrettir. Saf mı? Saf mı dedin? Paul, hitabet uçuşlarından yılmayacak ve bunlara kapılıp gitmeyecek kadar iyi tanıyordu Ernest'i. Saf bir ilişki ya. Saf olsaydı bu kadar yaygara koparıyor olmazdım şimdi. Sen bu kadın için deli oluyorsun Ernest. Allah aşkına kabul et bunu. Seans sonlarında cinsel nitelik taşımayan bir sarılma. Hepsi bu. Üstelik bu da benim denetimim altında. Evet, fantazilerim var. Bunu kabul ediyorum. Ama onlar fantaziler diyarında. Ya ya, eminim senin fantazilerinle onun fantazileri fantaziler diyarında ıslak ıslak dans ediyordur. Peki ya işin aslı Ernest? Yemin et bakayım. Hiç başka dokunma yok mu? Divanda yan yana otururken zararsız bir öpücük falan. Bir an Ernest'in aklına Caroline ona yaslanırken o yumuşacık saçlarını okşadığı geldi. Ama biliyordu ki yanlış anlaşılacaktı bu. Paul bunu da bayağılaştıracaktı şimdi. Hayır, hepsi bu kadar. Başka temas yok. Paul, inan bana. Bu kadınla iyi bir terapi yapıyorum. Durum kontrolümde. Öyle olduğuna inansam seni paylayıp durmayacağım artık. Bu kadında anlayamadığım bir şey var. Arka arkaya seanslarda böyle sana iş koymaya devam ediyor. Sen sınırları gayet net ve kesin bir şekilde koyduktan sonra da veya koyduğunu sanıyorsun. Bak, senin ne muhteşem bir erkek olduğundan şüphem yok. O küçücük, dayanılmaz göte kim karşı koyabilir? Ama başka bir şeyler var işte. Senin bilinçsizce onu teşvik etmekte olduğuna inanıyorum. Benden tavsiye istiyor musun Ernest? Tavsiyem paraşütünü takıp atlamandır. Hemen. Bir kadın terapiste devret onu. Ayrıca şu kendini açığa vurma deneyini de bırak. Veya erkek hastalarında sınırlı tut. Hiç değilse şimdilik. Ernest telefonu kapadıktan sonra muayenehaneyi arşınlamaya başladı. Paul'e daima doğruyu söylerdi. Bu sefer doğruyu söylememiş olmak kendini yapayalnız hissetmesine yol açmıştı. Oyalanmak için yazışmalarıyla ilgilenmeye başladı. Hekim hatası sigortasını yenilemek için hastalarıyla ilişkisine dair sorularla dolu bir formu doldurması gerekiyordu. Çok açık sorular içeriyordu form. Hastalara hiç dokunuyor muydu? Dokunuyorsa ne şekilde?